Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Şimdi dersimizin konusu bu Asar-ı Bediye'den sayfa 606. Kıssa-i Musa'nın tekrarından çıkan Lemat-ı İcaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam kıssası çok tekrar edilmiş. Üstadımız burada bu tekrardaki mucize işaretlerini, özellikle bu asra bakan veçesine işleyeceğiz dersimizde. Şimdi bu dersimizden önce abi böyle Risale'de belagatla ilgili bir yer var. Bunu 20. mektup, 19. mektubun son tarafında 18-19. Nükteli işarette vesaire yerlerde böyle bahsediyor. Belagatla ilgili. Şimdi İsa aleyhisselam zamanında, buyurun
İsa
abi.
Aleyhisselam'ı tanımak için ben bir tane şey okuyayım. İmam Rabbani Hazretleri'nin, çok az, belki 1-2 dakika alır ama İmam Rabbani Hazretleri, İsa aleyhisselam mı daha büyük, Musa aleyhisselam mı?
Sıralamada Musa aleyhisselam.
Büyüklük diyorum. Yani.
Büyüklükten.
Musa mı? Niçin mesela? Merak ettim yani.
Şimdi o Cenab-ı Hakk'ın Kadir esmasına mazhar olmuş ya abi İsa aleyhisselam. Musa aleyhisselam mütekellim esmasına mazhar olmuş. Yani o noktadan olabilir yani.
Bak şu bize bir şey yaklaştın da.
Evet.
Ben de şaşırdım. Diyor ki bunun içindir ki İsa aleyhisselam velayetlerde daha ileri gitmiştir. Velayet.
Evet abi.
Musa aleyhisselam da nübüvvette daha ileri gitmiş. Çünkü İsa aleyhisselam da alemi emir kuvvetlidir. Bunun için melek gibi oldu. Musa aleyhisselam ise alemi halk, toprak kuvvetli olduğu için müşahede ile doymayıp rüyeti istedi.
Daha ilerdi yani.
Daha ilerdi. Şeydir, şeriata uyduğu için yere yapışmış. Dikkat et bak, Nuh aleyhisselam düşmanlarını örten suyun üzerine gitmiş gemisi.
Evet.
Musa aleyhisselam ise düşmanları ile beraber suyun altına gitmiş.
Evet.
Ona bitirmiş yani. Musa aleyhisselam şeriatçıdır. Bütün sahip toprak olmalıdır diyor. Toprağa simgeliyor. Musa aleyhisselam fıtratçıdır, şeriatçıdır. Alim-i kerim-i fesadın simgesidir ve daha üstündür.
Daha camidir.
Evet. Evet, şimdi devam.
Şimdi bunu anlamak için abi, normalde hani başladık, bu ders biraz ağır bir ders yani. Tahkikat istiyor.
Doğru.
Yani bizzat Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak, birebir yani. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman eğer şuradaki düsturları uygulasak birebir yani muhatap olabiliyoruz abi. Yani Kur'an-ı Kerim vahiy olduğu gibi vahyin anlaşılması da ilhama bakıyor, sunata bakıyor, işarata bakıyor, ihtarata bakıyor, tuğlata bakıyor. Bize bunun bir formülü yani. İnne kıssete Musa ecda men tefarikil asa اَخَذَ هَالْقُرْآنِ بِيَدِهِ الْبَعْدَاءِ فَخَرَّتْ سَحَرَةُ الْبَيَانِ سَاجِد۪ينَ لِبَلَاغَةِ زَهْرِ. Şu kıssa Kur'an'da tekraren zikrolunur. Zira azim bir kıymeti var, hakikati büyüktür. Çok esrara maliktir. 1- Hakikati büyük. 2- Çok esrara maliktir. 3- Tesis-i İslamiyet hem tebliğ-i risalet.
Tesisi
İslamiyet. Yani İslamiyet'in esaslarını vaaz etmek temeldi. Bir de tebliğ-i risalet. Bu kıssanın içinde varmış. 4 tane abi. Hakikati büyük. Esrara malik. Çok esrara dedi. Tesisi İslamiyet. Bir de tebliğ-i risalet. Şimdi bununla ilgili, şu tebliğ-i risaletle ilgili sayfa 44 Kastamonu. Vazife-i risalet ve davete bakan ayetler. Her asra bakıyorlar ve her asırda efratları ve masadakları var. Buna da bir örnek yani, buranın da açılımı olacak bu ders. Hakikatler neler, esrarlar neler, neyi tebliğ etmek gerekiyor risalet noktasında? Şimdi 5-6 tane sayıyor. Tahammülü meşakkat 1. Yani Musa aleyhisselam kıssasında ümmete meşakkate tahammül etmek. Firavun'un o zulmüne karşı. Nasıl Musa aleyhisselam sabretmiş, dayanmış. Ümmette bunu örnek alması gerekiyor. Tahammülü meşakkat. Hem telkini ümmet.
Tahammülü meşakkat.
Telkini ümmet.
Telkin-i ümmet.
Ümmete telkin ediliyor. Eğer böyle bir durumla, böyle bir vaziyetle, böyle bir firavunla, böyle bir Karun'la karşılaştığınız zaman bu tarz hareket edeceksiniz. 3. Telakki millete bir üsve-i hasene. Yani milletin aklına güzel bir örnek. Bu telakki akıl demek değil mi? Telakki evet. Millete, evet.
Yani
üsve-i hasene güzel bir...
Telakki aklın bir sıfatı. Tahakkümün içerisindeki sıfat.
İşte o kıssada bir de bu varmış abi. Demek ki o zaman dimayı çalıştırmak istiyorsan bir noktayı nazarda abi. Musa Aleyhisselam kıssasından ibret dersleri alman lazım. Aklına yani malzeme vermek diyoruz ya abi.
Evet.
Burada demek ki bu kıssanın bir özelliği de buymuş. Dima bakan, akla bakan bir tarafı varmış. Hem bir misali ensep, tam yerinde güzel bir misal. O kıssayı Musa'dır, esasat-ı risalet. Yani Musa Aleyhisselam kıssası risaletin esasına camiymiş abi.
Çıkasın onu bir de okursan oraya.
Çok sayfa 44.
Bir de oku.
Vazife-i risalet ve davet, davete bakan ayetler. Her asra bakıyorlar. Ve her asırda efratları ve masadakları var. Şimdi bu Risale-i Nurlar abi, diğer İslam tarihindeki kitaplardan ayıran en büyük özellik bu okumuş olduğumuz bu şeydir abi. Bu noktayı nazardır yani. Şimdi İsa Aleyhisselam zamanında tıp yaygın, mucizeler tıptan gelmiş. Musa Aleyhisselam zamanında sihir yaygın, sondaj yaygın, mucizeler sihir ve sondajdan gelmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman revaçta olan belagat abi, edebiyat, şiir, kitabet, mucizeler söz noktasından gelmiş. O zaman söze muhatap olduğunca mucize o an gerçekleşiyor abi. Mesela diğer peygamberlerin mucizeleri gören insanlara münhasır kalmış. Mesela Musa Aleyhisselam asasını vurmuş, deniz ikiye yarılmış. Kaç kişi gördü? Diyelim ki 3000. 3000 kişiye münhasır kaldı. İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri gören insanlara münhasır kaldı. Mesela Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını Filistin'le Yemen arasındaymış abi 2000 kilometre. Bir anda gelmiş, gören insanlara münhasır kalmış. Ama Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri belagat noktasına geldiğinden dolayı muhatap olduğu zaman o an gerçekleşiyor abi mucize. Yani keleme muhatap olmak yani diğer mucizeleri anlamak gibi de değil yani. Bizzat böyle hiçbir enfüsü vicdana mal oluyor yani. Hatta abi Ayet-el Kübra'da bir ifade var. Sayfa 124. Bir zatın vücudunu gösteren en büyük delil onun konuşmasıdır diyor. Halbuki bize göre sorsan yani şu anda bana. Ben dedim ki kudrettir, ilimdir, iradedir. Çünkü kudretsiz hiçbir şey olmaz. İlimsiz hiçbir şey olmaz. İradesiz bir şey olur mu? Olmaz. Ama üstad kelamdır diyor abi. O zatın vücudunu gösteren en büyük deli. Peki o zaman nasıl? Şöyle abi. Şimdi bu kainata baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretini, ilmini, iradesini gösteriyor ya. Peki kelamı nasıl gösteriyor? Bütün mevcudatın hareket etmesi de kelamı gösteriyor abi. Hareket kelamı gösterir. Çünkü emirsiz hiçbir şey olmaz abi. Yani Cenab-ı Hak hani bir kelamen konuşuyor, bir fiilen konuşuyor ya. Bu hareket de abi emirdi o. Emir, Cenab-ı Hak emir vermese hiçbir şey hareket edemezdi. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi ben böyle hiç kımıldamıyorum, hiç konuşmuyorum. Şöyle durdum. Acaba sen dersin ya bunun ruhu var mı yok mu şüphe edebilirsin. Ama bak ben konuşuyorum, hareket ediyorum. Hareket faaliyet arttıkça sen şüphe eder misin ki bunun ruhu var mı yok mu? Etmezsin yani. Yani faaliyet artınca ruhtan görünmeyen bir şeyden haber veriyor. Yani 100 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldız vesaire tahmin ediliyor ya abi. Yani bunlar emirle beraber, onların müekkelliğiyle beraber Cenab-ı Hak an bir an bu halkın cedidleniyor ya abi. Evet, bir manası da bu an.
Kesin. Ama şeyin, bu şimdiye kadarki çok antika tarafıma kelamla alakalı mucize her konuşanda tahakkuk ediyor. Ortaya çıkıyor. Adeta Peygamber Aleyhisselam mucizesi böyle paket gibi zaman ve şeyine atılmış. Dolayısıyla her kim o paketi açarsa mucize ortaya çıkıyor.
Abi buna bir örnek de ben vereyim. Bu 28. sözün başında ayet var ya abi. Mesela şöyle söylüyor. Cennetten daha güzel. Hurilerden daha latif. Selsebilden daha tatlı olan beyanatı, ayatı Kur'aniye. Allah'ın kelamına abi mazhar olmak, onun o beyanını anlamak cennetten daha güzel, hurilerden daha latif olduğunu söylüyor. Yani biz şimdi muhatap oluyoruz ya abi. Yani bu cennetten daha üstün bu muhatabiyet yine. Burada cennette buradaki muhatabiyetin açılımı olacak yani tecessüm edecek bize yani. Hani İmam Rabbani Hazretleri şeyde demiş ya abi. 32. sözde geçiyordu herhalde. Cennet cilve-i esmanın temessülatıdır demiş. Burası hani gölgenin gölgesi ya abi. Şimdi hani daha önce bir misal veriyorduk biz. Diyelim ki gölgenin gölgesiyle cennet arasında ne fark var? Hani sizin bir gölge misaliniz vardı ya abi. Bir de şöyle bir misal vermiştik daha önceki müzakerelerimizde. Şimdi diyelim ki ben köfte pişiriyorum ızgaranın üzerinde. Köftenin gölgesi var. Gölgeyi ekmeğin arasına koysam yesem bana lezzet verir mi? Şimdi bu kainat bak gölge de değil. Gölgenin gölgesi olması hasebiyle bu kadar lezzet veriyor insanlara. Peki aslını düşünelim şimdi. İşte İmam Rabbani Hazretleri bunu demiş abi. Demiş aslını bir düşün. Teemmel diyor ya. Burada böyle olursa orada cisimleşirse ne olacak yani? Hulasi abi diğer peygamberlerin mucizeleri gören insanlara münhasır. Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri ise kelama muhatap olunca bizzat o kimsede gerçekleşiyor. Şimdi bizim dersimiz abi buna bir örnek olacak yani mucize. Bu Musa Aleyhisselam'ın kıssasında bu demin okuduğumuz şeyler tahammülü meşakkat, telkünü ümmet, telakki millette bir usve hasene hem bir misali ensep böyle. Bunlardan örnekler vereceğiz. Burada Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili Üstad Hazretleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayet almış. Kıssalarda geçen böyle. Bunların kanuniyetlerini verecek. Biz de bir iki tanesini şimdi bu zamana tatbik edeceğiz. Bize nasıl bir örnek var bu kıssayı Musa Aleyhisselam'da yani. Şurayı da okuyayım. Üstad bunları söylüyor. Desatiri mühimme, mühim düsturlar o kıssa zımnındadır. Vücuhunda tenevvü, cihatı da kesire, ikinci derecede tebaiye, bir ciheti hayatın maziye, müstakbele uzanmış, derin hem pek geniş. İçtimai hayatın desatiri camidir, ziya gıda gibidir, ihtiyacı hakikat. Yani bu Musa Aleyhisselam'ın kıssalarında mühim düsturlar zımnında vardır diyor. Hem maziye uzanmış hem istikbale uzanmış abi. Ziya gibidir, gıda gibidir, içtimai hayatın şu andaki de düsturlarını içine alıyor bu kıssa. Hem de hakikate ihtiyacı olanın bütün ihtiyaçlarını gideriyor abi. Şu andaki afaki alemle ilgili, enfüsü alemle ilgili. Abi. Düstur tekerrür etse, ders de tekerrür eder. İkinci derecede binler düsturlardan birkaç tane numune. Mesela şimdi örnek veriyor. Şimdi buraya girmeden önce şunu da söyleyeyim abi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani tekrar oluyor ya abi. Normalde tekrar değildir. Mesela niye tekrar edilmiş Kur'an-ı Kerim'deki ayetler? Mesela 5-6 tane madde var Hasan abi. Mesela 1. Çok ihmal edildiği için. 2. Önemine binaen. 3. İhtiyacın tekerrürü. 4. Nurlandırmak için. 5. Tesisi İslamiye. Esaslarını vaaz etmek için yani. Bu düsturlar sürekli tekrar edilmiş. Normalde tekrar değil. Mesela buna abi ben şu misali vereyim. Diyelim ki bu matematik kitabı. Matematik kitabında böyle biri dese ki ya bir sayfada ya bu ikiler, üçler, beşler niye hep tekrar edilmiş? Bir tane yazsa ya iki veya bir tane üç yazsa ya, niye bu kadar tekrar edilmiş? O adam cahil olduğundan dolayı yani bir şey bilmiyor. Halbuki bu ikiler, üçler, beşler bulunduğu yere göre ondan önceki harfe veya yanındaki harfe bir değer katıyor. Aynı değil, tekrar değil. Orada bulması tam maslahat, tam hikmet yani. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Öncekine baktığın zaman farklı bir mana alır, sonrakine baktığın zaman farklı bir mana alır. Kesin. Yani. Şimdi biz abi Musa Aleyhisselam kıssasında böyle mühim düsturlar vardı, tekrar edilen şeyler vardı. Şimdi bunlara örnekler veriyor. Mesela Firavun'a hitaben şu cümleyi azamet. Mesela fel yevme nüneccike bi bedenik. Yani biz senin cesedine kurtuluş vereceğiz diyor abi. Bu cümlede mühim düsturlar var. İçtimai hayata dair, enfüsi hayata dair abi. Okuyayım. Şu Ferayn-ı Mısri'nin mumyalarla envatın etsadını maziden müstakbele nakleden garip bir düsturu mevt alude hayatı ihtarla verir dehşet. Hatta Firavun-u Musa bedeni de nacidir, seyli zaman atmıştır, mumya tahta üstüne şu asrın sahiline atik bir yadigar-ı ibret. Şimdi bu Cenab-ı Hak bu kıssada diyor ki Firavun'a hitaben senin cesedine kurtuluş vereceğiz diyor abi. Şimdi Musa aleyhisselamla ona tabi olanlar böyle Firavun'un zulmünden kaçarken Firavun ve askerleri onları takip ediyor. Kızıldeniz'e geliyorlar. Kızıldeniz'e gelince tabi nasıl gidecekler? Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam'a diyor ki asanı denize vur. Vurunca deniz ikiye yarılıyor. Bunlar geçiyor. Firavun da askerleri biz de geçeriz diyor. Onlar da geçerken Firavun orada boğulmuş. Son anda da ben demiş Musa'nın Rabbine iman etti demiş. Fakat makbul bir iman getirmemiş. Tam sekerata girdiği için. Şimdi Cenab-ı Hak ona demiş ki senin cesedini necat vereceğiz demiş. Şimdi bunun bize bakan abi bir enfüsü manasını söyleyeceğiz abi. Yani o nedir bu? Çünkü demin okuduk. Vazife-i risalet ve davete baktığı için bu ayet bizim enfüse bunu baktırmamız lazım. Şimdi Firavun firavunluk yapmış ya abi. Firavun firavunluk yapınca Cenab-ı Hak demiş ki senin cesedini ben ibret-i alem için millete göstereceğim demiş yani. O secde ettin, son anda ettin ya. Sana demiş bir mükafat vereceğim yani. Göstermelik de olsa. Şimdi bizim de abi enfüsü alemimizde bizde enaniyet yapabilirsin, gurur yapabilirsin, kibir yapabilirsin. Böyle firavunluk biz de yapabiliriz yani. Bu sefer firavunluk yaptığımız zaman Cenab-ı Hak diyor ki sen misin yapan? İbret-i alem için senin o firavunluğunu ben millete göstereceğim diyor abi. Sahile çıkarmak demek yani denizin içinde gizli ya kimse gözükmüyor. Sahile çıkınca insanlar görüyor. Şimdi sen firavunluk yapınca içinde yaptın ya dışarıdakiler belki bilemeyebilir. Ama öyle bir firavunluk yaptın ki Cenab-ı Hak diyor ki o dereceye gelirse ibret-i alem için vücut vereceğim onu göstereceğim diyor yani. Yani bunu herkes kendi aleminde müşahede edebilir. Afaki alemde de bu manada firavunların böyle Cenab-ı Hak yapmış olduğu o firavunları ifşa ediyor abi. Özellikle abi şunu söyleyeyim. Şimdi Musa aleyhisselamın arkasından gitti ya firavunun abi. Özellikle İslamiyet içinde. İslamiyet'in esasları, düsturları bellidir. Üstadımız da diyor, bizim mesleğimiz enaniyet kaldırmaz diyor. O zaman da ehle hakka lazım olan değil mi? Nedir? Enaniyeti terk. Etrafında toplanmış olduğumuz hizmeti imanı Kur'an'ıya eneyi kabul etmiyor, nahnu istiyor. Şimdi Musa aleyhisselamın arkasından giderken Firavun'un başına bu gelmiş. Şimdi İslamiyet içinde, özellikle bizim hizmeti imanı Kur'an içinde bir hakikatin arkasından gidiyoruz biz. Hakikatin arkasından giderken sen bunu yaparsan Allah onu ifşa edecek, sahile çıkacak, herkese gösterecek abi. İşte bu sefer ne olacak? İbret-i alem olacak yani. Bak ya falanca şöyle yapmış da biz öyle yapmayalım. O duruma düşürmesin Allah bizi. Deniz demek iki manası var abi külliyatta deniz. Mesela bir küfür denizi, bir iman denizi var. Bir de bildiğimiz deniz var yani. Bu manada iman
simge,
denizi.
Evet. Simge ve sembol olarak kullanıyor.
Bizim orada şu anda alacağımız mühim düstur bu abi. İhtiyacı hakikati yani ben nasıl kurtulacağım bu firavuniyete şeyden. Bir noktada böyle yani Cenab-ı Hak diyor ki atik bir yadigar ibret. İbret alması için onu sahile çıkarıyor ya abi. Enfüste de firavunluk yaparsan Cenab-ı Hak diyor ki onu ben diyor ibret-i alem için insanlara göstereceğim diyor. Şimdi bu ders böyle normalde bunu cemaate anlatamayız abi. Hakikaten zor yani. Şimdi 608 başka bir tane okuyayım abi. 608'de de var. Geniş alemde de kıyas edebiliriz yani. Özellikle hakikatin arkasından gidenler için bir düstur abi bu. Yani hakikati kovalayanlar, hakikatin peşinden gidenler firavuniyet yapmayacak yani. Ben örnek vereyim. Risale'de bak esas olmuş, düstur olmuş. Haklı olsun, haksız olsun bu hizmette firavuniyet yapan haksızdır. Bu da başka bir Musa aleyhisselam kıssasında zikredilen böyle sürekli başka bir ayet. Yüzebbihune ebnâeküm ve yestehyûne nisâeküm. Yani Firavun diyor ki kızları yaşatın, erkekleri öldürün. Bu mühim böyle bir düsturu külliymiş. Her asırda bunun masadakları, efratları var. Yani ne demek kızlar yaşasın, erkekler ölsün? Bu cümlenin zımnında bedbah kavmi Yahud'un kaderin kalemiyle alınlarına yazılmış hayati müthiş düstur, daimi bir musibet. O da budur. Şimdi söylüyor. O kavmin cihanın aktarında, yani dünyanın her tarafında hemen şimdiye kadar mükerrer hedef olmuş o bedbah olmuş millet. Pek çok katliamlara kızlarıyla hayatta sefahat aleminde büyük rol oynanılmış. Yani kızları yaşatın. Üstadımız abi bu ayeti 25. sözde de izah etmiş. Orada biraz daha açacağım. Ben şimdi açmayayım uzanmasın diye. Orada da aynı şekilde biraz daha böyle. Yani kızları yaşatın. Erkekler öldürün ne demek? Şu andaki abi sefahat ortamı. Şu andaki sefahat ortamında, açık saçıklık ortamında kızlar istediği gibi hareket edebiliyor. Yani bu sefer kızlar istediği gibi kadınlar rahat böyle kıyafete giyiyor yaşadı da bu sefer erkekler de manen ölüyor abi. Şu anda abi ilmi olarak tespit edilmiş 300 tane komite alemi İslam'da böyle uhuvvet-i İslamiye'yi, samimiyeti, muhabbeti, fedakarlığı bozmak için bir fiil çalışıyormuş abi. 300 tane tespit edilmiş. Mesela üstadımız da söylüyor abi, kadınları bozmak için, genç kızları bozmak için, nurcuların uhuvvetini bozmak için, tesadüfünü bozmak için özel cemiyetler kurulmuş abi. Bu ayet bize abi bu düsturu veriyor. O zaman peki ne yapmamız lazım? Kızların böyle yaşadığı, erkeklerin öldüğü bir devirde nasıl olacak ki o zaman kurtulacaksın? Bir şey olan var mı fikri? Nasıl kurtulacak yani? Firavun'un kıssasını hatırlayalım. Musa aleyhisselam nasıl kurtuldu? Firavun'un sarayındaydı abi. Sarayındaydı. Heh. Biz de bu Firavun'un sarayında bu derslerle, hizmetiyle, kitabı okumakla, ibadetle ancak kurtulabilir abi. Şimdi bu düstur böyleydi. Bir de başka bir Musa aleyhisselam kıssasında geçen bir düstur. İnne Karun kana min kavmi Musa. Karun Musa'nın kavmindendi. Bunda şu hüküm varmış abi. Şu hüküm beşere der. Yani şu an bize diyor. Akvam-ı cihanın beyninde, kavmi beni İsrail efratları elinde, mızır, zararlı, hem de haram, gayet büyük bir servet var. Lasiyema, vesaili riba ile servetleri tutturan, hem de onu toplayan, hariskar bir düsturu, şu cümle ihtar eder, dinliyor beşeriyet diyor. Yani, Karun Musa'nın kavminden de şüphesiz diyor ayette. Üstad Hazretleri onun manasını verirken bu ümmetin içinde de o Karun gibi mal toplayan böyle veser yollar, haram yollardan efendim, riba ile şeyle böyle insanların olacağını bu düstur bize veriyor abi. Şimdi bir tane daha okuyayım abi. Mesela bu da 607'de sayfa. Bu da şimdi enteresan bir düstur. Ya Haman ibnili sarha. Şimdi Haman Firavun'un veziri abi. Firavun diyor ki ya Haman, ey Haman bana bir kule yap ki bir göreyim bakayım diyor. Musa'nın Rabbi diyor semada var mı yok mu ben şöyle bir bakayım diyor. Ayetin manası o. Yani bana bir kule yap ya Haman. Şu kelam bize diyor. Bak çok dikkat şimdi. Hemen ortaya çıkacak şimdi. Ben bir tane tatbikat yapacağım abi. Şu kelam bize diyor. O dağsız düz kıtanın Tagi Selatin'in de ehramların inşası arzu-i garibi bir meyalan-ı haşmet hükümran olduğunu onlar da gösteriyor Firavun'da. Yani Firavun niye demiş ki bana bir kule yap ben bir göreyim hele bir bakayım ne var ne yok. Diyor ki onda bir garip bir arzu var diyor. Bir meyalan-ı haşmet hüküm fermadır onu göstermek için öyle söylüyor abi. Yani kendi ihtişamını, azametini, büyüklüğünü göstermek istiyor. O dediği gibi değil yani. Ben Musa'nın Rabbi var mı yok mu ona bakayım. Enfüsteki o garip arzuları, ihtişamını göstermek, büyüklüğünü göstermek, azamet, insanları hayrette bırakmak, evet, baktırmak abi. Hükümran olduğunu, muhteşem ehramlara, zulüm ve abes şeylere vücut veren bir düstur, bu cümle eder ihtar, verir bir ders-i hikmet. Şimdi Risale-i daha bir hakim ismine mazhar ya. Biz şimdi bu pencereden bakacağız yani o hikmet dersini almak için. Şimdi burada dedi ki Firavun, şimdi Haman demiş, Firavun abi nefis firavunluk yapar. İslam alimleri abi Haman için vezirdir demiş abi, vezir. Mesela kalp Musa diye tefsir etmişler. Akıl Haman, vezir diye tefsir edilmiş. Nefis de, nefse emmare de Firavun diye tefsir edilmiş. Şimdi buradaki Haman, hakikate çevirdiğimiz zaman akıl abi. Şimdi o Firavun dedi ya, sen bana bir tane kule yap dedi. Halbuki orada hiç kule yok Mısır'da. Düz böyle çorak bir yer. O öyle deyince ondaki o garip arzular, o istekler, arzular haşmet gözükmesini istedi ya böyle. Şimdi bunu hakikate tatbik ettiğimiz zaman abi, şimdi Risale-i Nur noktasında misal veriyoruz. Üstad Hazretleri birinci sözün başında Risale-i Nur'ların avam lisanıyla yazılmış olduğunu, yani en alt seviyede yazılmış olduğunu söylüyor abi. Şimdi birisi dese ki Risale-i Nur sadeleştirme olsun. Efendim yok şu da lazım, bu da lazım. Onda bu hamanlık var abi. Yani o sadeleştirme kulesinde, efendim izah kulesinde, şerh kulesinde Mevlana haşmeti var onun. Garip arzuları var. O şekilde gözükmek istiyor abi. Yani halbuki Risale-i Nur'lar en altta avam lisanında yazılmış abi. O birinci sözün başında geçiyor abi. Avam lisanıyla diyor. Şimdi avam lisanıyla yazılan bir şey sen nasıl tercüme edeceksin, tefsir edeceksin? Avamın altı yok ya. Şeyin abi bir misalini söylemişlerdi, siz de paylaşayım abi de. Mesela avam abi fıkıhtaki tabiri avamın, hak ile batılı birbirinden ayıran, dinin zaruriyetini yapana deniyormuş avam fıkıhta. Şimdi bu tabirle şu andaki insanları kıyas et. Bunlar avam bile değil. Bunlar alim yani. Yani eski avamlar bu zamana göre alim yani. Yani eskinin avamı abi şu zamana göre. Yani şu zamanın insanı hak ile batılı birbirinden ayıramıyor yani. Hani üstadımız abi sureten 13. asrın evladıyken bu zamanın insanı hakikatte orta çağın adamı gibidir diyor. Hani orta çağın adamı bir şey bilmiyor abi. Sağından solundan haberi yok. İşte bu düsturda yani Firavun Haman'a dedi ki bana bir kule yap. Bakayım ne var ne yok. Ondaki o büyüklük, azametini kendisi göstermek istediği gibi, garip azamını göstermek istediği gibi bu hakikat bu zamanda da var böyle. Bu özellikle düz bir zeminde yazılmış. Herkesin anlayacağı bir şekilde zorlanmadan abi. Bu sefer birisi Haman akıldı ya, aklıyla işte sadeleştirme yapılması lazım. İnsanların istifade etmesi lazım. Tercüme olması şöyle böyle değil ya. O kulede, o şeyde kendisini göstermek istiyor abi. Bizim ne kadar oldu? Bir tane daha okuyayım mı abi? Bir tane daha. Bu 608'den okuyayım abi. Mesela ve durubet aleyhümü zilleti vel meskenetü. Yani burada da Yahudilerin üzerine zillet ve meskenet darb edildiğini, onların böyle zillet alçaklık demek, mesken yani yer sahibi olamayacaklar demek abi. Hatta şualar var mı? Şualarda bu ayet abi üstada sorulmuş bu ayet. Şuaları ben oradan da devam edeyim. Şurayı okuyayım ben. Evet, havfu meft. Meft'ten korkmak. Mefte sebep. Hırsı hayat ile illeti zillet. Bu iki düsturu hikmet içine almış iki cümleyi ayet. Hem şu cümlenin zımnında evvelki düstur gibi kaderi bir düsturu ihbar-ı gayb nevinden beşere ihtar eder, hem de işarettir, işaret eder işaret. Ki o kavmi azimin eskide hakimiyet, azametli bir tarih olmuş olduğu halde inat ve hırs-ı hayat vermiş onlara zillet ile esaret diyor. Şimdi biz bunu abi enfüse baktıracağız. Şimdi önce afakta üstadın verdiği bir cevap var. Bu soru üstada sorulmuş abi. Bu şimdi okumuş olduğumuz ayet. Sayfa 507. Refet abi sormuş. Yahudile ve durubet aleyhümü zilleti vel meskenetü soruyorsun. Şimdi zillet alçaklık, mesken yer sahibi olamamak. Halbuki şu anda Refet abi soruyor. O Yahudiler yani toprak sahibi değil devlet sahibidir. Peki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetle nasıl bakacağız yani? Bir de bu muhakematta abi bir düstur var ya. Nakil ile akıl çatışırsa nakil tevil edilir, akıl esas alınır diyor. O akıl da akıl olsa gerek. Ona da bir misal. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir nakille şu andaki bir vaziyet çatışıyor. Üstad bunu izah ediyor. Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zilletle meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Yani Yahudi milleti hayat sevgisinde ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için zillet ve meskenet tokadını yemişler. Şimdi sıralamaya göre hubbu hayat yapınca, hayata fazla bağlanınca zillet, alçaklık, dünya perestlikte de mesken damgasını yemişler abi. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil, belki Enbiya-i Beni İsrail'in mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyette hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti. Yani şu andaki o Filistin topraklarında bulunan o Yahudiler, bulunmuş oldukları toprakları hubbu hayat ve dünya perestlik noktasından değil de eski Beni İsrail peygamberlerinin tebligat yaptıkları, mukaddes bir yer olarak bildiklerinden dolayı, bu hissi milli ve diniyle hareket ettiklerinden dolayı abi bu ayet onlarda gözükmüyor. Halbuki bu ayet niçin inmişti? Hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için. O zaman ne zaman ki bu ayet, yani oradaki Yahudiler hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat etseler, bu ayet devreye girecek, o topraklardan çıkarılacaklar abi. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk çıkacaktı diyor, meskenete girecekti. Şimdi bunu Enfüs'e tatbik edelim. Afak'tan misal verdik. Enfüs'te de abi, o zaman kim cemaat içinde olsun, herhangi bir cemaat içinde hayata çok bağlanırsa, bir de dünya perestlikte böyle rahatında, şeyinde, maddi noktada fazla ileri giderse, o zaman ayetle sabit, ona da zillette meskenet damgası vuruluyor. Ya derslere gelemiyor, ya çok çalıştığı halde elinde bir mal durmuyor. Yani bu ayet Enfüs'te böyle.
Acayip, acayip, evet.
Şeyi abi geçen bu şeyde tespit etmiştik de, bu Mesnevi Nuriye yok, neyse. Böyle dünyanın üç yüzü var diyor ya abi. Esma-i İlahi'ye bakar, ahirete bakar, üçüncü yüzü heva ve hevese bakar. Aynen şöyle geçiyor. O iki yüzüne, evvelki iki yüzüne bakmak, firdevsi bir cenneti diyor, sana hazırlar diyor. O adam niye huzursuz, niye şey? Hevai nefse fazla şey yapıyor ya, dünyanın üçüncü yüzüne baktığı ya. İçin, hubbu hayat, dünya perestliği yaptığı için bu sefer şeyin içinden, sıkıntının, huzursuzluğun içinden çıkamıyor. Yani burada şimdi ayet Yahudilerle alakalı olduğu
gibiyken,
için, yani sanıyor ki millet hani Yahudiler, halbuki Enfüs'te kim böyle yaparsa onun şahsiyeti, maneviyesi de Yahudi olarak gözüküyor abi. Mümini gayrimüslim var ya abi. Yani Müslüman gözüküyor mu? Gayrimüslim gibi yani. Bir noktaya nazar edelim. Hani o misali verdikten sonra birinci sözde işte iki adam sahraya çıktılar ya. Hakikata tatbik ederken, ey nefsim şu dünya ise bir çöldür, o seyyah ise sensin diyor. Çöl diyor ya abi. Şimdi çölde ne olur? Diken olur yani. Fırtına olur, rüzgar olur, açlık olur, susuzluk olur. Şu dünya ise bir çöldür diyor ya abi. Her tarafta mesela adam derse geliyor, hiç istifade edemiyor. Onun için ders çöl oluyor abi. Yani istifade edemiyor. Hep serap görüyorsun ya çölde. Adam hep hayali fikri başka yerde, serap görüyor. Evet, şimdi burası toparlıyoruz abi. Toparlı. Ne anlattık bugün? Şimdi bugün Asar-ı Bediye'den böyle sayfa 606'dan Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilen Musa Aleyhisselam kıssasındaki mucizeliklere baktık. Bu Musa Aleyhisselam kıssasında Üsa Hazretleri azim bir kıymeti olduğunu söylemişti. Bir, hakikati büyük olduğunu söyledi. İki, çok esrar olduğunu söyledi. Üç, tesis-i İslamiyet. Dört, hem tebliğ-i Risale. Beş tane esasın olduğunu söyledi. Hem de ümmete de derslerin olduğunu kendisi 4-5 tane söyledi, örnek verdi. Mesela tahammülü meşakkat gibi, telkini ümmet gibi, telakki millete bir üsve-i hasene gibi, her bir misali ensep, tam yerinde bir misal gibi. Ondan sonra biz misallere geçtik. Mühim düsturlar vardı Musa Aleyhisselam kıssasında. Biz yaklaşık 5 tane verdik. Burada 7-8 tane örnek var. Biz 5 tanesini falan tatbik ettik. Böyle hem afaki tatbik ettik, hem enfüsü tatbik ettik. Bu şekilde bakılınca abi, bu sefer Kur'an-ı Kerim'in o mucize-i maneviyesi cenan ediyor yani. Kur'an-ı Kerim hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmuş da bitmiş değil yani. Üstadımız birinci şurada her asırda böyle hakikatlerinin nuzul ettiğini söylüyor abi. İlham tarikiyle, sunat tarikiyle, işaret tarikiyle, bu ders de ona bir misaldi yani. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena innaka entel alim hakim ve ahiru davahum enel hamdu rabbil alamin. El Fatiha.